Ayrım 22, Locke'la Moore'nin yalanları, Scott Lynch, sayfa 205. Locke derin bir nefes aldı, yapabileceği hiçbir şey yoktu. İçinde bulunduğu durumu Kappa tarafından şakağına bir arbalet dayanmışçasına kabullenmesi gerekiyordu. Barsavi'nin çok daha ufak isteklerini reddettikleri için ölenler olmuştu. Kappa'nın öz kızını geri çevirmek berbat bir intiharla aynı şeydi. Öyle bir şey büyük ihtimalle şimdi ve burada gerçekleşmezdi. Fakat Kappa'nın planına ayak direyecek olursa sabaha canlı çıkamazdı.
Onur duydum Kappa Barsavi. Çok büyük bir onur. Umarım seni hayal kırıklığına uğratmam.
Hayal kırıklığı mı? Tabii ki uğratmazsın. Diğer garristalarımdan bazılarının bir süredir Nazca'ya göz koyduğunun farkındayım. Ama kızım içlerinden birini beğenecek olsaydı bu şimdiye kadar çoktan gerçekleşirdi değil mi? Haberi duyduklarında amma şaşıracaklar. Böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyorlardır.
Ve düğün hediyesi olarak diye aklından geçirdi Locke, geri çevrilmiş çok sayıda talibin öfke dolu kıskançlığını kazanacağım.
Öyleyse işe nasıl ve ne zaman başlamalıyım Haşmet Mahap?
Eh dedi Barsavi, neden sana düşünüp taşınman için birkaç gün vermiyorum? Bu arada ben de kızımla konuşurum. Tabii şimdilik yüzen mezardan ayrılamaz. Ama ben Gri Kral'a dersini verdikten sonra... Eh işte o zaman kızıma daha renkli ve aleni bir şekilde kur yapmanı beklerim.
Yani dedi Locke çok dikkatli bir üslupla, daha çok çalmaya başlamalıyım.
Bunu kızımla evlenme izniyle beraber sana verdiğim bir görev farz et.
Barsavi yapmacık bir ifadeyle sırıttı.
Bak bakalım hem ihtiyatlı davranıp hem de daha üretken olabilecek misin? Ben olabileceğini düşünüyorum. Ve beni ya da kızımı hüsrana uğratmak istemeyeceğini biliyorum.
Tabii ki istemem Haşmet Mehap, elimden geleni yaparım.
Kappa Barsavi genç adamı yanına çağırdı ve sol elini parmakları açık avucu aşağı bakacak şekilde öne uzattı. Locke sandalyenin önünde diz çöküp Kappa'nın elini iki eliyle birden tuttu ve yüzüğü yani kan kırmızısı bir kalbe sahip o tanıdık siyah inciyi öptü.
Kappa Barsavi dedi gözlerini yere dikerek. Kappa onu omuzlarından tutarak tekrar ayağa kaldırdı.
Sana çocukları için kaygılanan yaşlı bir adam olarak kızımla evlenme izni veriyorum Locke Lamora. Böyle bir şey yaparak seni pek çok tehlikeli insandan üstün tutuyorum. Oğullarımın tehlikeli bir makam devralacaklarını muhakkak akıl etmişsindir. Ve yeterince dikkatli davranmazlarsa ya da bu iş için yeterince çetin ceviz çıkmazlarsa... Eh bu dünyada çok daha garip şeyler de oluyor... Bir gün bu şehir Kappa Lamora tarafından yönetilebilir. Hiç böyle bir şeyin hayalini kurdun mu?
Açıkçası diye fısıldadı Locke, bir Kappa'nın gücünü asla arzulamadım. Çünkü bir Kappa'nın sorunlarını asla istemem.
Bak yine o ihtiyat. Kappa gülümsedi ve karşı taraftaki kapıyı göstererek Locke'a gitme izni verdi. Bir Kappa'nın sorunları başından aşkındır ama onlardan birini çözmemde bana yardımcı oldun.
Kafasında binbir tilki dönen Locke kabul salonuna yollandı. Arkasındaki Kappa hiçbir şeye bakmadan, başka hiçbir şey demeden sandalyesine oturdu. O andan sonra duyulan tek şey Locke'un kendi ayak sesleri ve düzenli aralıklarla Federico'nun başındaki çuvaldan yere düşen kan damlalarının pıtırtısıydı.
8. kısım.
Eh Nazca, 1000 yıl yaşamış ve görülebilecek her şeyi en az 6 kez görmüş olsaydım bile böylesi aklımın ucundan dahi geçmezdi.
Genç kadın Locke'u kabul salonuna çıkan koridorda bekliyordu. Mekanik düzenek taht salonunun kapısını arkalarından kilitledikten sonra Nazca ona buruk ve mahcup bir tebessüm etti.
Ama bunu sana önceden açıklamış olsaydım daha bile tuhaf geleceğini anlamıyor musun?
Tüm bu keşmekeşin bundan daha tuhaf olması pek mümkün değil Nazca.
Bak lütfen söyleyeceklerimi yanlış anlama ama...
Hiçbir şeyi yanlış anladığım yok Locke.
Senin de yakın dostuz ve...
Ben de aynı hislere sahibim ama...
bunu doğru şekilde ifade etmek çok zor olsa da...
Hayır değil, bak, genç kadın onu omuzlarından tuttu ve hafifçe eğilerek gözünün içine baktı.
Sen iyi bir dostsun, Locke. Belki de sahip olduklarımın en iyisi. Benim sadık pezonumsun, seni çok severim. Ama bir koca adayı olarak değil ve senin başka birine...
Ben, ah, Locke dedi Nazca, senin o acayip kalbinin anahtarına sahip tek kadının binlerce kilometre uzakta olduğunu biliyorum. Başka biriyle mutlu olmaktansa onunla perişan olmayı yeğdeyeceğini de...
Sahi mi? Locke yumruklarını sıktı. Anlaşılan bu yaygın bir bilgi. Bahse varım, Dük bu konuda düzenli olarak rapor alıyordur. Bilmeyen tek kişi babanmış gibi gözüküyor.
Veya umursamayan.
Nazca kaşlarını kaldırdı.
Locke, bu Kappa ile onun pezonu arasındaki bir mesele, şahsi bir şey değil. O sana emir verirsen de yerine getirirsin. Tabii çoğu durumda.
Ama bu seferkinde değil mi? Mutlu olursun sanıyordum. Baban en azından yine geleceğe yönelik planlar kuruyor.
Ben akla yatkın planlar demiştim.
Nazca gülümsedi. Bu seferki içtendi. Hadi ama Pezon, birkaç gün babamın suyuna gidiver, istediğini yapıyormuş gibi gözükür ve kafa kafaya verip bu işten sıyrılmanın bir yolunu buluruz. Burada senden ve benden bahsediyoruz değil mi? İhtiyar bizim karşımızda kazanamaz, hatta kaybettiğini bile anlamaz.
Sen öyle diyorsan öyledir.
Evet öyle diyorum. Ertesi gün yine gel, bir plan yaparız. Bu ilmiği boğazımızdan çıkarırız. Şimdi git seninkilerle ilgilen ve dikkatli ol.
Locke giriş salonuna çıktı ve Nazca kapıyı iterek onun arkasından kapatmaya başladı. Siyah kapıların arasındaki boşluk daralarak genç kadını yavaş yavaş görüş alanından çıkarırken Locke gözünü ondan ayırmadı. Sonunda kapı bir kilit tıkırtısıyla kapandı. Locke Nazca'nın son anda göz kırptığına yemin edebilirdi.
Ve seçtiğin kart işte bu kule altılısı dedi Kahlo bir oyun kartını havaya kaldırıp giriş salonundaki muhafızlara göstererek.
Ha siktir dedi işlerinden biri bu düpedüz büyücülük.
Yok be sadece eski bir Sansa numarası. Kahlo kendi destesini tek eliyle karıp Locke'a uzattı.
Sen de bir denemek ister misin reis?
Hayır teşekkürler Kahlo. Toparlanın bakalım çocuklar. Bugünlük buradaki işimiz bitti. O yüzden bu arbaletli arkadaşları rahatsız etmeyi bırakalım. Konuşurken sözlerine el işaretleriyle vurguluyordu.
Büyük bir pürüz çıktı başka yerde konuşalım.
Kahretsin kurt gibi acıktım dedi Can. Kastedileni hemen kaparak neden son hatadan bir şeyler alıp odalarımıza götürmüyoruz?
Evet dedi böcek, bira ve kayısılı turta.
Bu öyle iğrenç bir kombinasyon ki nedense içimden onu denemek geliyor.
Jean en ufak centilmen piçin ensesine bir tokat attı, sonra da öne geçip yüzen mezarı dünyanın geri kalanına bağlayan ince tahta köprüye doğru başı çekti.
9. Kısım Kappa Barsavi hariç ki o da zincir mezarı boyladıktan sonra bile Locke'un çetesinin haftada birkaç gün tapınağın önünde oturmakla yetindiğini düşünüyordu. Kamordaki hiçbir dürüst vatandaş, centilmen piçlerin hala Pere Landro evinde faaliyet gösterdiklerinden haberdar değildi. Kahlo, Galdo ve Böcek her birkaç ayda bir yer değiştirerek kapanın içindeki ve etrafındaki çeşitli noktalarda da oda tutarlardı. Locke ile Jean ise birkaç yıldır aynı evi paylaştıkları kurgusunu sürdürüyorlardı. Büyük bir şans eseri, tabii o şansın iyi mi yoksa kötü mü olduğu henüz tartışmaya açıktı. Jean onlara Kırık Kule'nin 7. katında birer oda kiralamayı başarmıştı. Gece karanlık ve yağmurluydu. Çetenin hiçbir üyesi Kırık Kule'nin kuzey cephesini saran gıcırtılı dış merdivenleri tekrar kullanarak aşağı inmeye hevesi değildi. Tıslayan yağmur pencere panjurlarını takırdatıyor, rüzgar eski kulenin gediklerinden ve çatlaklarından geçerek yükselip alçalan bir iç çekişe benzer ürkütücü bir ses çıkarıyordu. Centilmen piçler kağıt fenerlerin ışığında yerdeki minderlerde oturarak son biralarını, acı ve siyah olan Verrar birasını değil de Kamor yerlilerinin yeğlediği solgun ve tatlı birayı ağır ağır yudumluyorlardı. Hava boğucu olsa da en azından katlanılır ölçüde kuruydu.
Locke akşam yemeği sırasında tüm hikayeyi onlara anlatmıştı.
"Eh," dedi Galdo, "bu şimdiye kadar başımıza gelen acayip şeylerin en acayibi.
Ben hala Don Salvara vurgununu erkenden bitirip bir krize hazırlanmamız gerektiği fikrindeyim," dedi Jean. "Şu gri kral meselesi içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve eğer Locke olayların ortasına düşecekse dikkatimizin dağılmasına izin veremeyiz."
"Vurgunu ne zaman bitireceğiz?" diye sordu Kalu.
"Hemen şimdi," dedi Jean, "veya Don'dan bir senet daha alınca, ama daha sonra değil."
Locke teneke maşrabasının dibindeki tortuya baktı. "Bu seferki için çok uğraştık. Salvara'dan en az 5 veya 10 bin şilin daha koparabileceğimize inanıyorum. Belki ilk başta umduğumuz 25 bini değil, ama kendimiz de gurur duymamıza yetecek kadarını. Biliyorsunuz bu para için ben bir güzel dayak yedim ve böcek bir binanın damından atladı.
Ve kahrolası bir fıçının içinde 3 kilometre yuvarlandım."
"Hadi ama böcek," dedi Galdo, "o eski fıçı bir ara sokakta yolunu kesip de seni içine girmeye zorlamadı ya. Ayrıca Jean'la aynı fikirdeyim. Aynı şeyi daha bu akşamüstü söyledim Locke. Kullanmayı ciddi ciddi düşünmesen bile en azından acil bir durumda seni gözlerden saklamak, hatta belki şehirden kaçırmak için bazı ayarlamalar yapamaz mıyız?"
"Bir Sansa'nın tedbir salık verdiğini duyduğuma inanamıyorum," dedi Locke sırıtarak. "Diğer herkesten daha zengin ve daha akıllı olduğumuzu sanıyordum."
"Gırtlağının kesilme ihtimali yerini korudukça aynı şeyi tekrar tekrar duyacaksın Locke," dedi Kalo, kardeşinin argümanına kaldığı yerden devam ederek.
"Şahsen ben Gri Kral hakkındaki fikrimi değiştirdim. Belki de o yalnız kaçık sahiden de 3000'imize birden diş bilemiştir.
Hedeflerinden biri sen olabilirsin ve Barsavi seni yakın çevresine daha da sokmak istiyorsa başına yeni belalar açılacak demektir."
"Kısa bir süreliğine de olsa gırtlak kesme muhabbetini bırakabilir miyiz?" Locke ayağa kalkıp denize bakan panjurlu pencereye doğru döndü. Ellerini arkasında kavuşturup oradan dışarı bakarmış gibi yaptı.
"Sonuçta biz kimiz? İtiraf ediyorum, kapa ağzındaki baklayı çıkardığında kendimi neredeyse kahrolası körfeze atacaktım. Ama daha sonra bunu enine boyuna düşünecek zamanı buldum. O yüzden bir şeyi iyi belleyin. İhtiyar kurdum, bize karşı hiç şansı yok. Onu parmağımızda oynatıyoruz. Cidden çocuklar, yaptığımız işte o kadar iyiyiz ki herif Kamor'un belasından kızıyla evlenmesini istiyor. Gülünç denebilecek kadar iyi bir izlenime sahibiz."
"Yine de," dedi John, "bu tüm planlarımızı ilelebet mahvedebilecek bir pürüz, böbürlenebileceğimiz bir başarı değil."
"Tabii ki böbürlenebiliriz John. Hatta hemen şimdi böbürleneceğim, anlamıyor musun? Her gün yaptıklarımızdan daha farklı bir şey değil. Tam centilmen piçlere göre bir iş. Üstelik bu sefer Nazca da bize yardım edecek. İstesek de kaybedemeyiz. Yarın sabah Dük Nico Vante'nin varisi ilan edilmem ne kadar mümkünse Nazca ile evlenmem de o kadar mümkün."
"Bir planın var mı?"
Gözlerindeki bakış Jean'ın meraklı fakat temkinli olduğunu söylüyordu.
"Kesinlikle hayır. Ne yapacağımıza dair en ufak bir fikrim bile yok. Ama zaten en iyi planlarım hep böyle başlamıştır."
Locke birasının son yudumunu da bitirip teneke maşrabayı duvara fırlattı.
"Biramı içip kayısılı turtalarımı yedim ve diyorum ki hem Gri Kral'ın hem de Kapa Barsavi'nin canı cehenneme. Hiç kimse gözümüzü korkutup bizi Don Salvara vurgunundan vazgeçiremeyecek ve hiç kimse beni ve Nazca'yı isteğimiz dışında evlendiremeyecek. Her zaman yaptığımızı yapacağız, bir fırsat kollayacağız, onu değerlendireceğiz ve yine kazanacağız."
Peki, Jean iç geçirdi. "En azından birkaç önlem almamıza izin verir misin ve gidip gelirken dikkatli olur musun?"
"Tabii ki Jean, tabii ki. Uygun gemilerde bize bir yer ayırt. Ne kadar gerekiyorsa harca. Jerem hariç nereye gittikleri umurumda bile değil. Birkaç haftalığına ortadan kaybolup canımız ne zaman isterse geri gelebiliriz.
Kalo, Galdo, siz ikiniz yarın Vikont kapısına bir uğrayın. Sarılar içindeki dostlarımızın cebine biraz harçlık koyun ki gerekirse en olmadık bir zamanda şehirden ayrılabilelim. Gümüşü ve altını bol tutun.
Ben ne yapabilirim diye sordu böcek.
Arkamızı kollayabilirsin, gözünü açık tut. Tapınağın çevresinde kol gez. Yakınlarda tuhaf görünüşlü ya da gereğinden fazla oyalanan biri olursa hemen bana bildir. Eğer bizi gözetlemeye çalışan biri çıkarsa, araziye uyup okyanusa dökülen silik gibi izimizi kaybettireceğimize dair söz veriyorum. Hatta bunu garanti ediyorum. Ama o zamana kadar bana güvenin. Önümüzdeki birkaç gün kendimi Lucas Fairwhite olarak göreceğime söz veririm. Üstelik araya daha ucuz kılıklar da karıştırabilirim.
Öyleyse sanırım konu burada kapandı, dedi Jean usulca.
Jean, ya Garrison olabilirim ya da diğer herkes gizemli bir şekilde para kesesini kaybettiğinde bira ve turta satın alan adam.
Locke abartılı bir sertlikle grubu süzdü. Ama ikisi birden olamam, ya biri ya da öteki.
Tedirginim, dedi Jean, çünkü korktuğum kadar az bilgiye sahip olmamız hiç hoşuma gitmiyor. Nazca'nın kuşkularını paylaşıyorum. Gri Kral'ın gizli bir kozu var, anlamadığımız bir şey. Vurgunumuz çok hassas ve durumumuz çok değişken.
Biliyorum. Ama ben hep içgüdülerime kulak vermişimdir ve içgüdülerim bu gelişmeleri yüzümüzde bir gülümsemeyle, hiç yan çizmeden karşılamamızı söylüyor.
Bakın, dedi Locke, bu işi yapmaya devam ettikçe zincirin bizi aslında ne için eğittiğine dair daha çok şey öğreniyorum.
İşte bu o. Zincir bizi kurnazlık etmemiz gerektiği zamanları gönlümüze göre seçebileceğimiz sakin ve düzenli bir dünya için eğitmiyordu. O bizi her açıdan bombok olmuş bir durum için eğitiyordu.
Eh, artık o durumun içindeyiz ve ben onunla başa çıkabileceğimizi söylüyorum. Bana boğazımıza kadar karanlık sulara battığımızı hatırlatmanıza gerek yok. Sizden tek isteğim bizim kahrolası köpek balıkları olduğumuzu unutmamamız.
Tabii ya, diye bağırdı böcek. Bu çeteyi yönetmene izin vermemin bir sebebi olduğunu biliyordum.
Eh, tapınak damlarından aşağı atlayan bir çocuğun engin zekasına karşı çıkamam, dedi Jean. Ama uyarılarımın ciddiye alındığını umuyorum.
Hem de nasıl, dedi Locke. Uyarıların dinlendi, anlaşıldı ve büyük bir ciddiyetle değerlendirildi. Üstüne de mühürlendi, tasdiklendi ve akılcı yanım tarafından güzelce bellendi.
Tanrılar aşkına, bakıyorum da keyfin yerinde ha. Ne zaman dünyaya iyimser bir gözle baksan böyle kelime oyunları oynarsın.
Jean iç geçirdiyse de dudaklarının belli belirsiz bir gülümsemeyle kıvrılmasını engelleyemedi.
Tehlikeye düşersen Locke, dedi Kallo, Garrista'mızın emirlerini yok sayacağımızı ve dostumuzu kalın kafasına vurup bayılttıktan sonra bir sandığın içinde kamurdan kaçıracağımızı anlamalısın. Üstelik tam da bu işe göre bir sopan var.
Benim de bir sandığım, dedi Galdo. Yıllardır onu kullanmak için bir bahane arıyordum.
Bu da dikkate alınmıştır, dedi Locke. Teşekkürlerimle beraber. Ama madrabaz bekçinin izniyle ben bize güvenmeyi seçiyorum. Zincirin muhakeme yeteneğine güvenmeyi seçiyorum. En iyi yaptığımız işi yapmaya devam etmeyi seçiyorum. Yarın Fairwhite olarak halledecek birkaç işim var. Ertesi günde gidip Nazca'yı göreceğim. Zaten Kappa da öyle yapmamı bekliyordur. O zamana kadar Nazca'nın da bir şeyler düşüneceğinden eminim.
Locke genç kadını son kez gördüğü anı, yani tahtadan yapılma siyah kapılar kapanırken göz kırpışını bir kez daha düşündü. Babasının sırlarını saklamak Nazca'nın hayatıydı. Acaba babasından saklayabileceği bir sırra kavuşmanın onun için bir anlamı var mıydı?
Ara, ceset peşindeki çocuk, birinci kızım.
Son hataya yaptıkları ziyaretin ertesi günü peder zincir sıcağı sıcağına küçük Locke'un eğitimine başladı. Esmer şekerli Rom'un neden olduğu ağrı nedeniyle başı zonklamaya devam eden Locke, hiç vakit kaybetmeden Pere Landro ve Veli Nimet tarikatları hakkında bilgi edinmeye başladı. El işaretlerini, ayin sözlerini, selamlama yöntemlerini ve cübbe dekorasyonlarının altında yatan anlamları öğrenmesi gerekiyordu. Zincirin gözetimindeki dördüncü gününde ise bir Pere Landro müridi olarak üstüne beyaz bir cübbe geçirdi. Sonra da yeterince mütevazı ve zavallı görünmeye çalışarak tapınağın basamaklarında oturmaya başladı.
Haftalar geçtikçe zincirin derslerinin kapsamı genişledi. Lok her gün 2 saat okuma ve yazma çalıştı. Çiziktirmeleri ağır aksak da olsa düzgünleşti ve sonunda Sansa kardeşler artık beynine ok yemiş bir köpek gibi yazmadığını ilan ettiler. Bu övgü Lok'u ikizlerin yatak şiltelerine kırmızı biber ekecek kadar derinden etkiledi. Sansa'ların misilleme girişimleri Lok'un Gölgeler Tepesi'ndeki ve yangın yeri vebasındaki tecrübelerinden edindiği halis paranoya tarafından önlendi. Küçük çocuğa gizlice yaklaşmak veya onu uyurken yakalamak mümkün değildi.
İkizler daha önce haylazlıkla kendileriyle boy ölçüşebilecek birine hiç denk gelmemişlerdi dedi Zincir.
Fazlasıyla durgun bir günde Lok'la beraber basamaklarda otururken.
Artık sana temkinli yaklaşıyorlar. Hele bir de senden tavsiye istediklerinde. Eh işte o zaman onları ehlileştirmişsin demektir.
Gülümseyen Lok hiçbir şey demedi. Kalo daha o sabah hazırladıkları ufak tefek bubi tuzaklarını nasıl fark edip onları zararsız hale getirdiğini söylerse en küçük centilmen piçe aritmetik işlemlerinde yardım etmeyi önermişti.
Lok hayatta kalma numaralarının çok azını açıklasa da aritmetik konusunda her iki Sansa'nın yardım teklifini kabul etti. Her bir başarısının tek ödülü zincirden gelen daha karmaşık problemler oldu. Bir taraftan da Vadra'ca konuşma eğitimine başladı. Zincir ilk başta basit buyruklar vermekle yetindi. Lok'un bu dildeki hakimiyeti nispeten arttığında da sık sık 3 çocuğa saatlerce başka bir şey konuşmayı yasakladı. Akşam yemeği sohbetlerini bile kuzeyin sert ve mantıksız dilinde yapmaları gerekiyordu. Lok sık sık Vadra'ca söylenen bir şeyin kulağa öfkeli gelmemesinin olanaklı olmadığını düşünüyordu.
Bu lisanı dürüst vatandaşlar arasında pek duymazsın ama limanda ve tüccarlar arasında duyacağın kesin dedi Zincir. Ve birinin Vadra'ca konuştuğunu duyduğunda da sakın ola ki mecbur kalmadıkça o dili anladığını açık etme. Sıra dillerine geldiğinde o kuzeyli tiplerden bazılarının ne kadar kibirli olduğuna inanamazsın. Aptal ayağına yat yeter, ne zaman ağızlarından bir şey kaçıracakları belli olmaz.
Lok aşçılık sanatında da dersler aldı. Zincir 2 gecede bir Lok'u yemek ocağında köle gibi çalıştırırken Kalo ile Galdo da büyük bir hevesle başının etini yediler.
Buna Vicce Alo Apoma derler. 5. Kamor güzel sanatıdır diye açıkladı Zincir.
Lonca aşçıları 8 stilin 8'ini de kendi küklerini kullanmaktan daha iyi öğrenirler. Ama sen şimdilik sadece işin temelini öğreneceksin. Tabii bizim temel bilgilerimiz bile diğer herkesin en iyisine 5 çeker o ayrı. Yalnızca Kart Hain ve Amberlane bizimle boy ölçüşebilir. Çoğu Vadralı kaliteli bir yemeği gaz yağının içinde yüzen sıçan bokundan ayırt edemez. Bak bu bir tutam sarı biber, bu da cereş zeytinyağı. Onun hemen arkasında kurutulmuş tarçın ve limon kabukları var.
Lok ahtapot pişirip patates haşladı, elma ve armudun yanı sıra bal kokulu bir sıvı salgılayan simyasal bir melez meyve doğradı. Baharat kattı, lezzet verdi. Pür dikkat çalışırken dilini ısırdı. Tapınağın arkasına götürüp keçiye vermek zorunda kaldıkları berbat yemeklerin çoğunun baş mimarı oydu. Fakat kendisinden beklenen diğer her konuda ustalaştıkça mutfakta da düzenli bir gelişme gösterdi. Kısa zaman içinde Sansa'lar onunla dalga geçmeyi bırakıp kendi zarif eserlerinde onun asistanlığına güvenmeye başladılar.
Bir gece Perelandro evine gelişinden yaklaşık 30 sene sonra Lok ve Sansa'lar bir yavru köpek balığı dolmasında işbirliği yaptılar. Bu Vicce Enta Merre yani ilk güzel sanattı. Deniz mahsulleri mutfağı. Kalo yumuşak derili küçük köpek balıklarının içini temizleyip kırmızı ve sarı biberlerle doldurdu. Biberler de daha önce Lok tarafından sosisle ve kan peyniriyle doldurulmuştu. Yaratıkların açık duran minicik gözleri siyah zeytinlerle değiştirildi. Ufak dişleri söküldükten sonra ağızlarına kavrulmuş havuç ve pirinç yığıldı. Yüzgeçleri ve kuyrukları da çorba olarak kaynatılmak üzere kesildi.
Ah dedi Zincir halinden hoşnut 4 mide bu mükellef yemeği sindirirken. İşte bu fevkaladeydi çocuklar. Ama sofrayı toplayıp bulaşıkları yıkarken sadece Vadra'ca konuştuğunuzu duymak istiyorum. 22. ayrımın sonu. Sayfa 214.